26. ayrım. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 363. Ülkemizde 1992 yılı ortalamasında ilk özel liman işletmesi olarak Gemlik'teki Gemlik Özel Liman ve Depolama Tesisleri Gemport Limanı olarak faaliyete geçmiştir. Ayrıca 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait limanların özelleştirilmesiyle deniz ticaret hacmimizin ve uluslararası rekabet gücümüzü artırması beklenmektedir. Limanların ve iskelelerin elleçleme, yük indirme ve boşaltma faaliyetleri ve kapasiteleri de önemlidir. Nitekim 1995 yılında yaklaşık 119.0 milyon ton civarında olan toplam elleçmenin 64.0 milyon tonu ithal, 20.1 milyon tonu ihraç yüklerini, 34.0 milyon tonu kabotaj yüklerini, 314 bin tonu da transit yüklerini oluşturmaktadır. Her yıl ülkemizde artma eğilimi göstermekte olan konteyner elleçmesi nedeniyle bazı limanlarımız konteyner limanı olarak genişletilmiştir. Bu limanlarımız İskenderun, Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Samsun, Derince ve Bandırma limanlarıdır. Haydarpaşa Limanı'nda konteyner elleçme miktarı 1995 yılında 206.596 TU'dur. İzmir civarında 302.158 ve Mersin Limanı'nda ise 147.617 TU'dur. TU 20 x 8 x 8 fit boylarında bir konteynerin ifadesidir. Limanlarımız arasında en işlek olanı Orta Doğu'nun en önemli ticaret merkezlerinden biri olan İstanbul'dur. Bu limanımız yalnız Marmara bölgesinin ticaretini kendine çekmekle kalmayıp ülkemizin genelinde önemli bir yeri vardır. İthal edilen malların büyük bir bölümü İstanbul'da boşalmakta, oradan yurdumuzun diğer bölgelerine taşınmaktadır. Gemi giriş çıkış itibariyle ikinci limanımız İzmit, 3215 gemi, üçüncüsü Mersin, 2516 gemi, dördüncüsü İzmir, 2432 gemi, beşincisi İskenderun, 1279 gemidir. İhraç kapasitesi yönünden ikinci limanımız ise İzmir'dir. Bu limanlarımızın en önemli özelliği üretim bölgeleriyle doğrudan temasta olmasıdır. Özellikle yaş meyve ve sebzeler bu limanlarımızdan ihraç edilmektedir. Mersin'deki rafineri ve İskenderun demir çelik tesisi bu limanların işlek olmasını sağlamıştır. Karadeniz kıyısındaki önemli limanlar Karadeniz Ereğlisi, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun'dur. Bunun yanında Hopa, Sinop, Sürmene, Görele, Trebölü, Patsa, İnebolu, Ünye limanları da etkinlikleri az olan fakat yaz mevsiminde önem kazanan limanlarımızdır. Özellikle son yıllarda İstanbul, Trabzon ve Hopa ile Ereğli limanlarının önemi artmıştır. Bunun nedeni Samsun'un gerek ithalat ve gerekse ihracat yönünden Anadolu ile uygun bağlantıyı sağlamış olmasıdır. Trabzon limanı ise Kalkanlı Zigana geçidi vasıtasıyla Erzurum, Kars, Iğdır, Doğu Beyazıt üzerinden İran'a açılan bağlantıyı sağlamaktadır. Aynı durum Hopa için de geçerli olup bu liman Çoruh Vadisi aracılığı ile hem Doğu Anadolu'ya hem de İran'a açılan ana bağlantı üzerinde bulunmaktadır. Batı Karadeniz'de ise ticareti kömürle sağlayan Zonguldak Limanı, Kastamonu yöresini denize bağlayan İnebol iskelesi ve konumu itibariyle fazla etkinliği olmayan Sinop Limanı mevcuttur. Son yıllarda Erdemir Demirçelik tesislerinin kurulduğu Ereğli önemli bir liman olma durumundadır. Bu bölümde bulunan diğer iskeleler ise Ayancık, Abana, Cide, Amasra oluşturur. Bu iskelelerimiz küçük çapta ihraç ürünlerinin yüklenmesini sağlayan ve turist çeken uğrak merkezleri halindedir. Marmara Denizi'nde ise petrokimya tesisleri yönünden adeta ev sahipliği yapan İzmit ve yakın çevresi önemli bir ithalat ve ihracat kapısıdır. Marmara Denizi'nin diğer kıyılarına ve İstanbul'a bağlantıyı sağlayan Yalova, Mudanya, Gemlik ve Tekirdağ önemli liman iskele karakterindedir. Son yıllarda turizm açısından önem kazanan Edremit, Ayvalık, Dikili, Kuşadası, Güllük ve Bodrum Ege'nin önemli iskeleleri halindedir. Bilhassa Kuşadası, Kemer ve Bodrum yat limanları son yıllarda turistik amaçlara yönelik olarak kurulmuş ve genişletilmiştir. Akdeniz'de ise Antalya, Alanya, Silifke, Mersin, Taşucu, Finike önemli iskele liman fonksiyonlarına haiz olmaktadır. Bilhassa Mersin Ataş tesisleri, İskenderun Demirçelik tesisleri, Mersin ve İskenderun limanlarının önemini arttırmıştır. Bunun yanında Antalya Limanı yat tesisleri ve çeşitli turistik kuruluşlar turizmin canlanmasını teşvik eden ve turistleri çeken önemli uğrak ve ulaşım merkezleri halindedir. 3. Hava ulaşımı. Dünyada 1900'lü yılların başlarından itibaren gelişen ve bilhassa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla ilerleyen sivil havacılık ulaşımı ülkemizde oldukça geç başlamıştır. Türkiye'de ilk sivil havacılık ulaşımı 20 Mayıs 1933'te küçük ve permaneli uçaklarla başlamıştır. 1946-47 kışından itibaren bazı şehirlerimiz arasında devamlı uçak seferleri düzenlenmiştir. 1938'de Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü'ne bağlanan hava ulaşımı 1960'ın başından itibaren modern sayılacak uçakların alınması ile yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri artırılmış, havaalanı sayısı çoğaltılmıştır. Bu tarihlerde başta hazine olmak üzere yerli ve yabancı özel sermayenin katılması ile Türk Hava Yolları Anonim Şirketi kurulmuştur. 1960'lı yıllarda havayolu ulaşımı önceki dönemlere göre kıyas edilmeyecek bir ilerleme göstermiştir. Ülkemizde 2009-20 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1983 yılından önce 2 şirket, 32 uçak ve 4472 koltuk kapasitesiyle hizmet vermekteydi. Şirket, uçak ve taşınan yolcu sayısı sürekli olarak artmaktadır. Türk Hava Yolları'nın Boeing, Airbus, RJ tiplerinde 100'e yakın yolcu ve ayrıca kargo uçakları vardır. Bu uçaklarla yurt içi ve yurt dışına düzenli olarak seferler yapılmaktadır. Havaalanlarımızın sayısını arttırmaya yönelik 1988'de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği sivil hava ulaşımı götürülen il merkez sayısı 30'u ve bazı askeri hava alanlarının kullanılması ile 50'yi aşmıştır. Günümüzde Türk Hava Yolları tarafından yürütülen hava taşımacılığı uluslararası rekabete girişecek kapasiteye ve hedefe ulaşmıştır. Hatta Türk Hava Yolları müşterilere hizmet ve düzenli sefer yapma yönünden dünyada önde gelen firmalar arasına girmiştir. 1996'da Türk Hava Yolları dünyada birinci sınıf hava yolu şirketleri arasına alınmıştır. Bilhassa İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarının kurulması ile Boeing 747 ve Airbus tipinde modern uçakları iniş ve kalkışları gerçekleşmiştir. Başta hemen hemen Avrupa'nın önemli büyük şehirlerine, Amerika, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine uçak seferleri yapılmaktadır. Ayrıca yurt satında İstanbul'dan Adana, Ankara, Antalya, Batman, Dalaman, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Malatya, Trabzon ve Van'a, Ankara'dan Adana, Muş, Siirt, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, İstanbul, Kars, Malatya, Denizli, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun'a düzenli seferler yapılmaktadır. Bu arada da turizme yönelik charter seferleri de turizm mevsiminde yapılmakta olup Dalaman ve Antalya'ya özel seferler düzenlenmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse tüm önemli şehirlerimize hava yoluyla ulaşmak mümkündür. Yurt dışında önemli kentlere de uçak seferleri yapılmaktadır. Ülkemizde Türk Hava Yolları'nın dışında birkaç özel hava yolları firması da faaliyet göstermektedir. Uçak biletlerinin ucuzlamasıyla hava yolu ulaşımı tercih artacaktır. Bölüm 13. Türkiye'de turizm etkinlikleri. Rekreasyon, dinlenme faaliyetlerinin bir kolu olan turizm, Latince tunere sözcüğünden gelmekte olup, anlamı gezmek, dolaşmaktır. En basit anlamıyla turizm, dinlenmek ve tatil geçirmek amacıyla geziye çıkmaktır. Daha kapsamlı tarifiyle, yabancıların geçici ya da sürekli olarak iş tutma veya para kazanma amacına bağlı olmayan konaklama ve yolculuklarından doğan ilişkilerin bütünüdür. Daha çok benimsenen diğer bir tarif ise boş zamanları geçirmek için ya da rekreasyon amacıyla seyahat eden kimselerin yolculukları ve geçici süreyle konaklamaları sonucu ortaya çıkan olaylar ve ilişkilerin bütünüdür. Turizm coğrafyası da söz konusu olay ve ilişkilerin mekansal açıklamasıyla ilgilenen bilim dalıdır. Dünyada turizm faaliyetleri 1960'lı yıllardan itibaren çok önemli gelişme göstermeye başlamıştır. Bu faaliyetlerle ilgili barınma, konaklama, ulaşım, hediyelik eşya olarak yeni iş ve istihdam sahaları ortaya çıkmaktadır. Bu da ülkelerin ve turizm sahalarının gelişmesinde çok önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle turizm ayrı bir sektör olarak değerlendirilmektedir. Dünyada ortalama olarak her 12 kişiden birinin bulunduğu, ülkenin dışına çıktığı dikkate alındığında turizm sektörünün ne kadar önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. 1. Turizmi kolaylaştırıcı, çekici özellikler. Turizm faaliyetlerini etkileyen unsurlar, çekicilik, ulaşım, konaklama, tamamlayıcı, destekleyici hizmetler ve altyapıdır. Bu unsurlardan çekicilik, turistik bir alanı ziyaret etme isteğini doğurur. Ulaşım hizmetleri bu ziyareti mümkün kılar. Konaklama ve tanımlayıcı imkanlar, yani dükkan ve lokantalar, turistin kalma süresince ağırlanmasını sağlarken, altyapıda tüm bunların temel fonksiyonlarının gerçekleşmesini temin eder. Turizm coğrafi açıdan da en önemli unsurunu çekicilik oluşturur. Bunları iklim, manzara, spor, plaj, kaplıca ve içmeler, güzel manzaralı, antik kentler, tarihi anıtlar, savaş alanları, eski halk yaşayışının hakim olduğu alanlar, yerleşmeler, halk festivalleri, kültürel düzenlemeler, bayram haftaları, festivaller, tiyatrolar, ekonomik yapılar ve limanlar, baraj, havalimanı, fuar meydana gelir. Türkiye turizminde esas rolü oynayan çekicilik açısından fevkalade önemli potansiyeli olan bir ülkedir. Çekiciliği sağlayan unsurlar ile turizm arasındaki ilişkileri kısaca şöyle belirtebiliriz. 1-1. Elverişli iklim koşulları. Ülkemizde çok farklı iklim koşulları görülmektedir. Özellikle Akdeniz kıyı kuşağının güneşlenme ve denizden faydalanma açısından en avantajlı durumda olduğu görülür. Nitekim yıllık güneşlenme süresi Batı Akdeniz kıyılarında 3000, Ege kıyılarında 2750, Trakya'nın Karadeniz sahillerinde 2500 saatin üzerindedir. Orta ve Batı Karadeniz'de 2250 ve Doğu Karadeniz'de 2000 saat civarındadır. Hopa çevresinde ise 1750 saatin altındadır. Akdeniz kıyı kesiminde açık gökyüzü şartları Nisan ve Mayıs ayları başlarından itibaren başlayarak Ekim sonuna kadar devam eder. Mayıs ile Ekim arasında yaklaşık 6 ay kadar süren bir dönemde güneşlenme ve denize girme için uygun koşullar mevcuttur. Kışın Akdeniz kıyılarında kışın 16 derecenin altına düşmeyen deniz suyu sıcaklığı Ağustos'ta 25 derecenin üzerine çıkar. Oysa Karadeniz kıyılarında sadece yılın 2 ayı Temmuz ve Ağustos denize girme uygundur. Ancak bu dönemlerde de bölgenin yağış alması denize girilecek günlerin sayısını azaltır. Yine kış döneminde fazla kar yağışı alan yüksek yerlerimiz, kış sporlarının yapılması ve ayrıca son derece güzel manzaralar sunması bakımından kış turizmi için önemli potansiyel sahalardır. Bursa Uludağ, Sarıkamış, Erzurum Palandöken, Bolu Dağları, Beydağları Antalya, Bozdağlar İzmir, Erciyes, Kayseri, Sipil Dağı, Manisa kış turizmine açık olan yerlerimiz arasındadır. 1-2. Doğal tabiat zenginlikleri. Ülkemizdeki flora ve bitki toplulukları, vejetasyon, karstik alanlardaki kanyon vadiler, mağaralar, şelaleler, yeraltı ırmakları, yüksek dağlık alanlarımızda glasyal, buzul vadileri, gölleri açısından gezmeye, görülmeye değer diğer tabiat zenginliklerimizi oluşturur. Ekoturizm açısından önemli olan doğal potansiyelimizi ve zenginliklerimizi ayrı ayrı belirtmeye çalışalım. 1-2-1. Flora, vejetasyon ve fauna. Ülkemiz bitki türleri açısından son derece zengindir. Ülkemizde 12.000'den fazla bitki türünün bir bölümü dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen endemiklere aittir. Bunlara örnek olarak Köyceğiz Gölü civarında görülen sığla veya günlük ağacı, Toros Dağları'nda Dede Göl ve Davras Dağı'ndaki karstik çukurlar içerisinde görülen kasnak meşesi, Kaz Dağları'nda bulunan Kaz Dağı köknarı, Toroslar'da yaygın olarak görülen sedir ormanları, Batı Karadeniz bölümünde hem Cide hem de Yenice kasabasının güneyinde kuzeye bakan karstik yamaçlarda fındık, şimşir, porsuk, akça ağaçlar, ıhlamur, Macar meşesi, ayrıca Yedi Göller ve Sülüklü Göl mevkilerindeki zengin flora ve vejetasyon verilebilir. Bütün bu sahalar tabiatı koruma alanı olarak seçilmiştir. Ülkemizdeki bu bitki zenginliğinden dolayı uluslararası alanda 1978'de Kaz Dağı, Uludağ köknarı, 1990 Ekim'inde sedir, 1993 Ekim'inde ise Kızılçam sempozyumları düzenlenmiştir. Zengin bitki topluluklarını görmek için özellikle Karadeniz bölgesine geziler de düzenlenmektedir. Ormanlarımızda yaşları en az 500-700 yılın üzerinde olan ve bazıları görülmemiş derecede boylu ve büyük anıt ağaçlar da turist çekecek özelliktedir. Ülkemizin diğer bir turizm potansiyeli özellikle sulak alanlardaki yerli ve göçmen kuşlardır. Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye, göçmen kuşların konakladığı güzergah üzerindedir. Ülkemizde rastlanan 400 kadar kuş türünün 250 kadarını göçmen kuşlar oluşturmaktadır. Bu kuşlar sulak alanlarımız olan Bafra, Çarşamba, Çukurova, Gediz deltalarındaki göl ve bataklıklarda konaklamaktadır. Ayrıca İç Anadolu'da Tuz Gölü, Sultan Sazlığı, Eber, Akşehir, Karamuk, Suğla, Hotamış, Seyfe gibi gölleri kuşların barındığı, yaşadığı göller arasındadır. Sulak alanlarımızdan Kuş Cenneti, İzmir Çamaltı Tuzlası, Sultan Sazlığı, Kayseri, Sarıkum Gölü, Sinop, Bafra Deltası'ndaki göllerin bir bölümü, Acarlar Köyü, Köyceğiz Dalyan Deltası koruma alanı kapsamına alınmıştır. 1-2-2 Topografya şekillerine ait zenginlikler. Toros Dağları'nda yaygın olan kireç taşı veya kalkerlerin çözülmesi ve aşınması sonucunda oluşan karstik mağaralar, yeraltı köprü ve tünelleriyle, kireçli suların buharlaşmasıyla oluşan sarkıt, dikit ile traverten veya kalker tüfleri, doğa bilimcileri ve doğa sevenler için görülmesi gereken son derece önemli tabiat harikaları veya doğal manzaralardır. İnsuyu, Burdur, Damlataş ve Dim, Alanya, Kemerburgaz, İstanbul, Ballıca, Tokat mağaraları, Gümüşhane civarındaki mağaralar ile Cennet ve Cehennem obrukları, Silifke, içindeki sarkıt ve dikitler, havuzlar, galeriler görülmeye değer özelliktedir. Kanyonlara ait örnekleri Düzler Çamı, Antalya, Köprü Çayı, Fethiye, Saklıkent, Alakır Çayı, Finike ve Torosların diğer bölümleri oluşturur. Yeraltı akarsu ve vadilerine örnekler Manavgat Çayı Havzası verilebilir. Doğu Karadeniz dağlarında özellikle Çamlıhemşin Havzası'nda Tortum, Manavgat, Köprü Çayı ile Torosların muhtelif kısımlarında küçük olmakla beraber son derece görkemli şelalelerimiz mevcuttur. Kalker tüfü birikimlerinin olduğu Pamukkale, Denizli, Düden ve Kurşunlu şelalelerinin yer aldığı Antalya sahalar da ilgi çekicidir. Özellikle Pamukkale'de çıkan suların bünyesinde bol miktarda çözülmüş haldeki kireçlerin çökelmesiyle basamaklar halinde traverten depoları ve havuzcukların oluşumu yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir. Ülkemiz kıyıları dünyanın birkaç deniz ve okyanusunda ancak bir arada görülen kıyı şekillerini bünyesinde toplamıştır. Karadeniz kıyıları boyunca çok güzel koy ve körfezler görülür. Bunları örnek olarak Cide, Gerze, İnebolu, Terme, Akçaabat, Abana ve özellikle Sinop dolayları verilebilir. Marmara Denizi kıyılarında bilhassa Güney Marmara kıyı kuşağında Kapıdağ Yarımadası ve çevresiyle Gemlik Körfezi kıyıları yer yer plajlıdır. Ege kıyılarında Beyramkale, Edremit, Candarlı İlk Dikili, Foça, Çeşme, Kuşadası, Selçuk, Akbük, Güllük ve Gökova körfezlerinde yer yer plajlar uzanır. Akdeniz kesiminde Köyceğiz Güney ve Fethiye Körfezi çevresi özellikle Dalyan kıyıları ile Finike, Kumluca, Side, Manavgat arası, Alanya çevresi ile doğuda Erdemli, Mersin arasında, Ceyhan Deltası üzerinde Karataş ve İskenderun Körfezi'nde de yer yer plajlar yer alır. Karadeniz kıyıları dahil Ege ve Akdeniz kıyılarında koylarla burunların birbirini kovaladığı ani dikliklerle akarsu vadilerinin nöbetlice yer değiştirdikleri muhteşem manzaralar, güzellikler gözden kaçmamaktadır. Buna örnek olarak Antalya Kemer, Selçuk Seferihisar, Urla ve Datça Yarımadası ile Güllük Körfezi verilebilir. Toplam olarak 8.333 kilometreyi bulan kıyılarımız, Karadeniz 1795, Marmara 927, Ege 2805, Akdeniz 1577 kilometre. Her türlü deniz turizmi için yer yer önemli potansiyel arz eder. Kıyılarımızın bu zengin tabiat güzellikleri dikkate alındığında Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası AŞ tarafından Güneybatı Türkiye Turistik Yatırım Alanları konulu bir araştırma yapılmıştır. Batıda Bodrum Yarımadası ile doğuda Alanya, Gazipaşa arasındaki güneybatı kıyı boyunu kapsayan bu turizm projesinin özelliği şöyle özetlenebilir. Kıyı kesimi kentleşme ve sanayileşme açısından bakir alanlar oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek kentsel ve sanayi artıklardan doğan deniz kirliliği, gerekse yapılaşmanın oluşturduğu görsel kirlilikten uzaktır. Akdeniz yat trafiği süratle güneybatı kıyılarımıza kayma eğilimi göstermektedir. Körmen, Datça, Marmaris, Fethiye yat limanları genişletilmektedir. İklim özellikleri turizm mevsiminin ilkbahar ve sonbahar aylarına yayılmasına da izin vermektedir. Zengin tarihi kalıtımın bir bölümü sadece bu yörede yerleşmiş ve eserleri başka alanlarda pek rastlanılmayan uygarlıkları bağrında toplamaktadır. Bu kıyılarda yer alan irili ufaklı yerleşmelerde sivil mimari örnekleri ve folklor değerleriyle turistik çekicilik değeri yüksektir. Bu özelliklere bağlı olarak turizm yatırımları teşvik edilmektedir. Bu arada göllerimiz ve göl kıyılarımızın da turizm potansiyeli vardır. Bilhassa Eğirdir ve Beyşehir Gölü'nün batı kıyılarında turistik tesislere elverişli koylar mevcuttur. 1-2-3 Volkan yapılarına ait şekiller. Ülkemiz volkanik patlama çukurları, krater, kaldera, lav akıntılarının oluşturduğu şekiller açısından son derece zengindir. İç Anadolu'da Ereğli civarında Meke Gölü ve onun çevresinde yükselen küçük volkan konisi bulunur. Bu sahanın hemen güneydoğusundaki patlama çukuru içerisine yerleşmiş Gölcük, Isparta 7 km mesafedeki patlama ve çökme sonucu oluşan kaldera ve içerisine yerleşen Isparta Gölcüğü görülür. Doğu Anadolu'da Van Gölü'nün batı nihayetindeki Nemrut Dağı üzerinde kaldera içerisinde görülen Nemrut Gölü ile küçük volkan konileri ve genç bazalt akıntıları, sıcak su ve sıcak buhar çıkaran merkezler yer alır. Kula çevresinde 3 farklı dönemde çıkmış volkanik faaliyetlere ait şekiller, özellikle genç volkan konileri, üzerindeki kraterler, genç lav çıkışları ve Demirköprü Barajı civarında curuflar üzerinde bulunan insan ayak izleri bulunur. Ülkemizdeki volkanik şekilleri doğa bilimcileri için bir laboratuvar durumundadır. İç Anadolu'da Ürgüp, Nevşehir, Göreme ve Avanos dolaylarında volkan tüfleriyle, bazalt tabakalarıyla volkan bloklarının farklı aşınmasından dolayı ortaya çıkan peri bacaları, yumuşak olan tüflerin oyulmasıyla yapılan meskenleri, kiliseleri, yeraltı şehirleri ile bilhassa yabancı turistleri çeken, onlar üzerinde derin etki bırakan sahalardır. Yine bu sahada Ihlara Vadisi, insan ve doğal tabiat harikalarının birbiriyle kucaklaştığı bir yerdir. İç Anadolu'nun bu yöresine güzel şeyler ülkesi anlamına gelen Kapadokya denir. Bilhassa Kaymaklı ve Derinkuyu ilçelerinde tüfler içerisine oyulmak suretiyle yapılmış kiliseler, yeraltı şehirleri, yabancı turistleri çeken önemli merkezler arasındadır. 1-2-4 Termal Merkezler. Bünyesinde çözülmüş halde birçok mineral, madensel tuzlar alarak yeryüzüne çıkan sıcak su kaynakları, kaplıcalar, hem bazı deri ve iç hastalıkların tedavi etmesi hem de romatizma hastalıklarına iyi gelmesi açısından turist çeken merkezlerdir. Magmanın kabuğa yakın olduğu yerlerde kırık hatlar boyunca çıkan en önemli kaplıca veya termal alanlar, tarihi dönemlerden beri önemini koruyan Bursa Çekirge Kaplıcası'dır. Ayrıca Sart, Çamur Hamamı, Salihli, Şifne, Çeşme, Balçova, İzmir, Pamukkale, Haymana, Çermik, Diyarbakır, Yalova, Gönen, Armutlu, Keles, Orhaneli, İnegöl, Gemlik, Orhan Gazi, Mustafa Kemal Paşa ile Çiftehan, Pozantı, Kangal, Sivas kaplıcaları sayılabilir. 1-2-5 Yaylacılık. Yaz döneminde dinlenme ve sportif faaliyetler yönünden yaylacılık son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Yaylacılığa dayanan turizm faaliyetleri özellikle Toros ve Kuzey Anadolu dağlarında gelişme göstermeye başlamıştır. Akdeniz bölgesinde yazın bunaltıcı sıcaklardan kurtulmaya çalışan kıyı kesimi sakinlerinin bir bölümü Toroslardaki yaylalara çıkmaktadır. Çamlı Yayla, Namrun, Güzelsu, Tekir, Börecek, Pozantı, Aslanköy çevresi, Kırobası ve Kozlar, Mut, Nur Dağları'nda Soğukoluk, Daskıran, Melet, Mitisin yaylaları birer rekreasyon alanıdır. Bu yaylalardan Çamlı Yayla ve Tekir'in yazın nüfusları 100 bini aşmaktadır. Yaylalarda modern villalar yapılmakta ve her türlü ihtiyaca cevap verecek dükkan, PTT, bakkal, sinema gibi tesisler vardır. Karadeniz kıyı dağlarında yaylacılık beraberinde turizm de getirmeye başlamıştır. Mesela Perşembe, Sultanmurat, Kümbet, Çambaşı, Ordu, Uzungöl ve Bolu dağlarındaki yaylalar önemli birer rekreasyon alanıdır. Ülkemizde flora, fauna, doğal güzellikler ve kültürel değerleri birlikte içeren çok sayıda yer bulunur. Örneğin Kazdağ, Antalya Bey Dağları, Ilgaz ve Kaçkar Dağları'nda ilginç topografya şekilleri, bitki toplulukları, kültürel değerleri yansıtan yerleşmeler, tarihi eserler ayrı birer ekoturizm ortamı oluşturur. Buralar trekking, tırmanma, yürüyüş, manzara seyretme ve rafting açısından önemli yerlerdir. Buralar tanıtılarak son yıllarda turizme açılmakta ve turizm açısından bilimsel araştırmalara konu olmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Termik Araştırma Kurumu 2003'te Kazdağ, Kaçkar ve Bey Dağları'nda çevre eğitimi programları düzenleyerek buraların ekoturizm özelliklerini tanıtmaya başlamıştır. TÜBİTAK'ı bu yönden kutlamak gerekir. 2. Türkiye turizminde gelişmeler. Türkiye'de turizm faaliyetleri son yıllarda gelişmeye başlamıştır. Nitekim turizm konusunda ilk adım Cumhuriyet'in kurulmasıyla başlamış ve 1923'te Atatürk'ün emriyle kurulan ve halen başta İstanbul'daki eski eserlerin onarılmasında, turizme açılmasında önemli katkısı olan ve şimdiki adıyla Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olmuştur. 1934'te ilk kez turizm faaliyetlerini yönetmek üzere İktisat Vekaleti Dış Ticaret Dairesi'ne bağlı Türk Ofisi açılmıştır. 1937'de bağımsız hale gelen bu daire, 1939'da Ticaret Vekaletine, 1940'da Basın Umum Müdürlüğüne, 1943'te Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğüne bağlanarak Türkiye'nin turizm politikasını yürütmüştür. Turizm sektörü ayrı bir bakanlık olarak ilk kez 1957'de kurulan Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı ve 1963'te kurulan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 1983'te kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülmüştür. Bu faaliyetler halen 1989'da kurulan Turizm Bakanlığı tarafından organize edilmektedir. Turizm sektöründe özellikle dış turizm açısından ilk planlama ve hedefler planlı döneme geçtiğimiz 1963 yılından itibaren ciddi şekilde ele alınmıştır. 1965'te 300 bin, 288 bin kadar turist ülkemizi ziyaret etmiştir. 1968-1972 yıllarını kapsayan ikinci 5 yıllık plan döneminde turizmde beklenen gelişme olmamakla beraber ülkemize 1 milyon dolayında turist gelmiştir. Üçüncü 5 yıllık plan döneminde ise başta petrol krizi olmak üzere ekonomik durgunluğun yol açtığı nedenlerden dolayı turizmde planlanan hedeflere ulaşılamamış, ancak bu dönemde Türkiye'ye gelen turist sayısı 1.7 milyon, Türkiye'den dış ülkelere giden turist sayısı ise 1,5 milyon dolayında olmuştur. Dördüncü 5 yıllık plan döneminin özellikle son 2 yılında turizmde gelişmeler kaydedilmeye başlanmış, turizm yatırımlarında yabancı sermaye belirgin bir şekilde artmış, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası, İller Bankası kredileri ile turizm sektörü eski oranla büyük ilerleme sağlamıştır. Kısaca Türkiye planlı dönemde turizm sektörüne ülke ekonomisi şartlarına göre gereken önemi vermiştir. Ekonomik kalkınma ve sosyal beklentiler arttıkça turizm yatırımlara da artan bir ölçüde gelişme göstermiştir. Ancak finansman kaynaklarının sınırlı olması ve diğer sektörlerdeki yatırımların gerekliliği nedeniyle turizm yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı küçük kalmıştır. Nitekim toplam yatırımlardan 1964 yılında %0.4, 1987'de %2.6, 1988'de %3.3 oranında pay almıştır. Daha sonraki yıllarda %3-4 civarında olmuştur. 26. ayrımın sonu, sayfa 373. Bunu bilemedim yapmayı.